Kutsal kitapta Yoel'in peygamberliğine bakarken sadece 3 bölümden oluştuğu için önemsiz gibi görülebilir. Ancak bu küçük kitap atom bombası etkisindedir. Büyük değildir ancak oldukça güçlüdür. Yoel peygamber hakkında bilgimiz kısıtlıdır. Onunla ilgili tüm bildiğimiz 1. ayette verilir. Rabbin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri der bu ayette. Yoel, Yahve Tanrı'dır anlamına gelir ve sık sık kullanılan bir isimdir. Bazı kişiler Yoel peygamberi 1. Samuel 8. bölüm 1 ve 2. ayetlere dayanarak Samuel'in oğlu şeklinde yorumlarlar. Samuel 8. bölümde şöyle diyor. Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Beerşeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adı ise Aviya'ydı. Ancak bir sonraki ayette şöyle der. 1. Samuel 8. bölüm 3. ayet. Ama oğulları onun yolundan yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı. Burada konuştuğumuz aynı Yoel olamazdı. Yoel'in Yeruşalim bölgesinde peygamberlik ettiğinden eminiz. Peygamberliklerinde sürekli Rabbin tapınağına göndermede bulunur. Örneğin Yoel 1. bölüm 9. ayette şöyle der. Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar. Yoel 3. bölüm 20. ayette Yeruşalim'den söz ederek şöyle der. Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek. Yoel 3. bölüm 17. ayette ise şöyle yazıyor. O zaman bileceksiniz ki Siyon'da kutsal dağımda oturan Tanrınız Rab benim. Yeruşalim kutsal olacak. Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek. Dolayısıyla Yoel Yahuda'nın Güney Krallığında yaşayan bir peygamberdi. Yoel erken dönem peygamberlerinden birisiydi. Aslında en azından 50 tane peygamber olduğunu söyleyebilirim. Ve muhafazakar yorumcuların çoğunun kabul ettiği üzere Yoel, Yahuda kralı Yoaş krallığı sırasında peygamberlik etmiştir ki bu da İsa'dan önce 835 ila 796 yıllarını işaret eder. İlyas ve Elişa ile aynı dönemde yaşamıştır ve büyük olasılıkla da onları tanıyordu. Yoel'in konusu Rabbin günüdür. Bu konuya 5 kez gönderme yapar. Yoel 1. bölüm 15. ayette, 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde, 2. bölüm 10 ve 11. ayetlerde, 2. bölüm 30-31. ayetlerde ve 3. bölüm 14-15 ve 16. ayetlerde Rabbin gününe göndermede bulunur. Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniel de Rabbin gününe göndermede bulunmuşlardır. Bazen Rabbin gününe işaret ederken o gün ifadesini kullanırlar. Zekeriya o günü özellikle vurgular. Peki o gün nedir? O gün Rabbin ya da Yahve'nin günüdür. Peygamberliklerde Rabbin gününü ilk dile getiren Yoel'dir. Yoel yazılı peygamberliklerin başlangıcından yüzyıllar ötesine bakarak diğer peygamberlerin gördüklerinden daha da ilerisini Rabbin gününü görmüştür. Rabbin günü kutsal yazılarda anlam yüklü olan teknik bir ifadedir. Mesih'in ikinci gelişinde kurulacak 1000 yıllık krallık dönemini içerir ancak Yoel bunun büyük sıkıntı dönemiyle başlayacağını gözler önüne serecektir. Eğer Rabbin gününün sonuna bir sınır çizmek isterseniz bu Rab İsa'nın tüm adaletsizliği ortadan kaldırıp yeryüzündeki sonsuz krallığını kuracağı 1000 yıllık dönemin sonu olabilirdi. Rabbin günü eski antlaşma peygamberlerine de garip gelen bir ifadedir. Bu inananlar topluluğunun dünyada bulunduğu dönemi içine almaz çünkü peygamberlerin hiçbiri diğer uluslar, İsrail ulusu ya da yeryüzünün oymaklarından alınıp göğe alınacak inananlar topluluğunu oluşturan kişilerden söz etmez. Peygamberler inananlar topluluğu hakkında ne konuşmuş ne de yazmışlardır. Yakup, Yeruşalim'deki konseyde Rabbin günü olarak bilinen dönemde inananlar topluluğu çağı arasındaki ilişkiyi ana hatlarıyla belirlemiştir. Simon, Tanrı'nın kendi adıyla anılan bir halk seçmek için ilk olarak uluslara ilgi gösterdiğini anlattı. Peygamberlerin sözleri de bu olayla bağdaşmaktadır. Tıpkı yazılı olduğu gibi. Bundan sonra geri geleceğim. Davut'un yıkık evini yeni baştan yapacağım. Onun kalıntılarını yeniden kuracağım. Onu ayağa kaldıracağım diyor Elçilerin İşleri 15. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde. Yakup bundan sonra derken neyi kasteder? Tanrı inananlar topluluğunu bu dünyanın dışına çağırdıktan sonra İsrail ile ilgili planına geri dönecektir. Ve Rabbin günü de o zamana gönderme yapar. Yakup şöyle devam eder Elçilerin İşleri 15. bölüm 17. ayetti. Öyle ki geriye kalan insanlar bana ait olan bütün uluslar Rabbi arasınlar. Tanrı bugün diğer uluslardan bir halk çağırmaktadır. O günde ise krallığa girmekte olan tüm diğer uluslar Rab'be arayacaklardır. Öyle inanıyorum ki o zaman şimdiye dek görülmemiş bir şekilde Tanrı'ya dönüş olacaktır. Şu soruyu soranlar olabilir. Niçin Tanrı bu programı izliyor? Yakup şöyle ekliyor. Elçilerin İşleri 15. bölüm 18. ayette. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor. Tanrı'nın niçin bu programı izlediğini bana sormayın. Tanrı'ya sorun çünkü ben bilmiyorum ve bunu kimse de bilmiyor. O bu programı izliyor çünkü bu evren onun evreni ve bu program da onun programıdır. O size ya da bana karşı sorumlu değil. Tanrı bize onayımızı almak için işlerini anlatan haftalık raporlar sunmuyor. Eğer bu durum sizi ya da beni rahatsız ediyorsa bu kötüdür. Çünkü sonuçta biz bu dünyada bulunan yaratıklarız. Yoel'in peygamberliği ile ilgili olarak belirtmek istediğim bazı özel noktalar da var. Yoel yazan peygamberlerin ilkiydi ve yüzyıllar ötesine bakıp Rabbin gününün gelişini gördü. Bununla birlikte inanlar topluluğu çağını yani Tanrı'nın lütuf çağını gördüğünü düşünmüyorum. Peygamberlerin hiçbiri görmemişti. Rab İsa Zeytinlik Dağı'na çıktığında eski antlaşmayı bilen kişiler gelip ona şu soruyu sordular. Çağların sonunun işareti ne olacak? Rabbimiz o sırada onlara çarmıhtan söz etmemişti. Kutsal ruhun gelişinden de söz etmedi. İnanlar topluluğu döneminden ve göğe alınışından da söz etmemişti. Onun yerine Rabbin gününün başlangıcına dönmüştü. O bu olayın tarihini saptamıştır. Bunu biz bilmiyoruz. Onun önceden bildirmiş olduğu olaylar Rabbin günü başladığında orada bulunan kişiler için bir işaret olacaktır. Matta 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın diyor. İşte Rabbin gününün başlangıcını bu şekilde bileceğiz. Yoel onun bir gece sıkıntılı bir dönemde başlayacağını bize açıklamaktadır. İbraniler'de gün her zaman gün batımında başlar. Yaratılış bölümünde şöyle yazar. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Biz gün doğarken başlıyoruz ama Tanrı gün batarken başlar. Bu nedenle Rabbin günü gece başlayacaktır. Hoşeya'nın tersine Yoel'in kendisinden hemen hemen hiç söz etmemesi ilginçtir. Hoşeya da kendi evinde karısının sadık olmaması yüzünden çıkan skandalı görüyoruz. Yoel'in böyle bir eşinin olup olmadığını bilmek bir yana, evli olup olmadığını bile bilmiyoruz. İlk ayet dışında onun hakkında bir şey bilmiyoruz. İlk ayette şöyle der. Rabbin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri. Birçok peygamberin tersine Yoel İsrail'i putperestlikte suçlamaz. Putperestlik tarihlerinin en erken döneminde Yoel peygamberliği sırasında İsrail'de büyük bir günah değildi. Yoel'in söz ettiği tek günah sarhoşluktur. Yoel peygamberliğine çekirge istilasının tanımıyla başlar. Sonra da bu belayı ileride yeryüzüne gelecek yargılarla karşılaştırmada kullanır. İlk bölüm dramatik ve oldukça derin bir cevherdir. Kutsal yazıların edebiyatında bile eşine rastlanmaz bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Son olarak Yoel'in peygamberliği Pentekost günü Elçi Petrus'un da belirttiği kutsal ruhun dökülmesiyle ilgili tartışmalı bölümü de içermektedir. Bunu Yoel 2. bölüm 28 ve 29. ayetlerde göreceğiz. Kutsal ruhun dökülüşüyle ilgili farklı yorumlar var ve zamanı gelince onlara da değineceğiz. Yoel kitabını ana hatlara bölmek gerekirse gerçek ve bölgesel çekirge istilasını 1. bölüm 1 ila 14. ayetlerde 1. ana hat olarak görürüz. İkinci olarak Rabbin gününe bir bakış vardır, bir nevi bir giriş vardır. Bu da 1. bölüm 15. ayetten başlayarak 2. bölüm 32. ayete kadar devam eder. Rabbin gününün sonrası 3. bölümde anlatılır. Bu 3. bölümü ikiye ayırmak mümkündür. İlki büyük sıkıntı dönemi, ikincisi ise 1000 yıllık krallık dönemidir. Büyük sıkıntı dönemi 3. bölüm 1 ila 15. ayetlerde konu edilirken 1000 yıllık krallık ise 16. ayet ila 21. ayetler arasında konu edilmektedir. Yoel peygamberin peygamberliği yalnızca 3 kısa bölümden oluşmakla birlikte kutsal yazılarda önemli bir yere sahiptir. Yoel ilk kez yazan peygamber olduğundan Rabbin günü terimini de ilk kullanan odur. Şimdi çekirge istilası ile ilgili yazdıklarına bakalım. Yoel 1. bölüm 1. ayet Rabbin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri der. Yoel'in Samuel'in oğlu olduğunu 1. Samuel 8. bölüm 1 ve 2. ayeti referans alarak öne sürenler olmakla birlikte Samuel'in oğulları kötüydü. Oysa Yoel peygamberin kötü olmadığını görüyoruz. Onun babası Petuel'di. Yoel sık kullanılan bir addır ve Yahve Tanrı anlamına gelir. Yoel 1. bölüm 2. ayette ise: "Ey yaşlılar dinleyin. Ülkede yaşayan herkes kulak verin. Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında hiç böyle bir şey oldu mu?" diye sorar. İsrail'in o sırada büyük bir çekirge istilası altında olduğu anlaşılır. Çekirge istilası o bölgede çok da seyrek değildi, ancak Yoel yaşlılara şöyle sesleniyor: "Böyle bir şey sizin zamanınızda hiç oldu mu? Babalarınızın zamanında oldu mu? Bunun gibi bir çekirge istilasını duydunuz mu?" Elbette şöyle demeleri gerekiyordu: "Hayır, bu şimdiye kadar olanların en kötüsü." Çoğumuz yaşımız ilerledikçe geçmişle ilgili muhteşem fikirler öne sürüyoruz. Genç biri bize gelip "Biraz önce kilisede harika bir toplantı yaptık" dese ne derdik acaba? Herhalde biz de şu şekilde yanıt verirdik: "Bu çok iyi bir toplantıydı, ancak ben gençken bizim topluluğumuzda bundan iki kat daha iyi toplantılar gördüm." Yoel şöyle dedi: "Siz yaşlılar böyle bir şeyi daha önce hiç duymadınız. Yaşların da bunu kabullenmesi gerekiyordu." Yoel 1. bölüm 3. ayette: "Bunu çocuklarınıza anlatın. Çocuklarınız kendi çocuklarına, onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar." Yoel sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bunu çocuklarınıza anlatın, onlar da kendi çocuklarına anlatsın. Böyle bir çekirge istilası bir daha hiç olmayacak." Bu size kutsal yazıların başka bir bölümünü anımsatıyor olmalı. Rab İsa Matta 24. bölümde Zeytinlik Dağı'nda büyük sıkıntı adını verdiği dönemle ilgili olarak da aynı şeyleri söylüyordu. Böyle bir olayın daha önce olmadığı, daha sonra da olmayacağını anlatıyordu. Bu durum o dönemin sınırlarını belirleyip tarihte özel bir yer almasını sağlar. Büyük sıkıntı döneminde kimse şunu söyleyemeyecektir: "Bu bana gençliğimi anımsatıyor. O zaman da epey sıkıntılı bir dönem yaşamıştık." Kimse büyük sıkıntı dönemi gibi bir zamanda yaşamış olamaz. Kayıtlı tarih dönemleri içinde mutlaka birbiriyle benzeşen dönemler olmuştur. Oysa Rab İsa Mesih büyük sıkıntı dönemiyle ilgili olarak çok açık konuşur. Matta 24. bölüm 21. ayet: "Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır." İnsanlar büyük sıkıntı dönemine girdiğinde bugün işittiğimiz şuna benzer soruları duymayacağız: "Sence yaşadığımız o büyük ekonomik durgunluk büyük sıkıntı mıydı? Ya da bugünkü sorunlar acaba büyük sıkıntı olabilir mi?" Rab İsa'nın sözlerine dönersek bunun yanıtı çok kolay. O geçmişte benzer bir dönemin olmadığını söyler. Şu an yaşadıklarımızın benzerlerini geçmişte yaşadık. Her şey iyiye değil kötüye doğru gittiğine göre gelecekte böyle bir olay yaşamayacağımızı kimse söyleyemez. Dramatik bir bakışla Yoel şöyle demektedir: "Bakın, bu çekirge istilası çok farklı. Geçmişte benzeri görülmedi. Gelecekte de Rabbin günü inanlılar topluluğu bu dünyayı terk ettikten sonra büyük sıkıntıyla birlikte başlayacaktır. Bu tanımlanamayacak kadar korkunç bir dönem olacaktır ve bundan sonra da Mesih gelip egemenliğini kuracaktır." Kutsal kitabın bu tür öğretişler verdiğini reddedenlerin birkaç ayet değil Tanrı sözünün tümüne bakmalarını öneririm. Ne dediğini anlamak için Tanrı sözünün tamamını çalışmalıyız. Bu çekirge istilası daha önce görülmüş olan belalardan daha farklıydı. Musa'nın zamanında Mısır'da görülen çekirge istilası mucizevi bir belaydı. Tanrı'nın bir yargısıydı, ancak buradaki istila bir doğa olayıydı. Bu istila ile ilgili olarak çoğumuzun fazla bilmediği ama anlamamız gereken bazı noktalar var. Çocukken yaz aylarında yatağıma uzanıp açık pencereden ağaçlardaki çekirgelerin seslerini dinlemeyi severdim. Ancak hiçbir zaman bir istilanın söz konusu olduğunu görmedim. Ve büyük olasılıkla da o çekirgeler kutsal kitap zamanında ve belki de bugün bile İsrail'de bulunanlardan farklıydı. Çekirge istilasının ardından tarlaların durumunu gösteren resimler gördüyseniz onların tüm ürünü yok etmeye yönelik bir strateji izlediğinde görürsünüz. Tarlalar tümüyle yanıp yok olmuş gibi görünmektedir. Tanrı sözü istilalardan söz eder. Bu konuda dikkatinizi Süleyman'ın özdeyişlerine çekeyim. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 27. ayette: "Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler" der. Çekirgeler bir ordu gibi ilerlemektedirler. İlerlerken kollara bölünürler. 4. ayete bakacağımız zaman da bu bizim Yoel'in çekirge istilası ile ilgili tanımı anlamamıza yardımcı olacak. Yoel 1. bölüm 4. ayette: "Genç çekirgeden arta kalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi. Ondan arta kalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi. Ondan arta kalanı da yavru çekirgeler yedi. Bu şu demektir. Genç çekirgelerden geriye kalan ürünü olgunlaşmış çekirgeler yedi. Onlardan geri kalanını yumurtadan yeni çıkmış çekirgeler yerken geriye eğer bir şey kaldıysa onları da yavru çekirgeler yedi. İşte bahsettiğimiz çekirge istilası bu kadar güçlü bir istilaydı. Burada dört ayrı sözcüğün kullanıldığı doğrudur. Genç, olgunlaşmış yumurtadan yeni çıkan ve yavru çekirge. Bunun dört ayrı türde canlı olduğuna inananlar var. Ancak böyle bir iddianın temeli zayıftır. Genç için kullanılan sözcük kemirmek anlamına gelir. Çekirge için İbranice'de arbeh sözcüğü kullanılır ve bu sayıca çok olan gruplar halinde dolaşan anlamlarına da gelir. Olgunlaşmış için kullanılan söz yalamak anlamına gelir ve yavru için kullanılan sözcük de tüketmek anlamına gelir. Çekirgeler ordu gibi gruplar halinde ilerlerler. İlk olarak bomba atan çekirgeler gelir. Hava kuvvetleri bombalarını attıktan sonra ağır silahlar devreye girer. Her tarafı harap eder ama yine de geriye kalanlar olur. Ardından üçüncü olarak piyadeler gelip son kalanları da temizleme grubu halleder. Burada kullanılan dört sözcük çekirgelerin değişik kollarını tanımlamaktadır. Generalleri, albayları, teğmenleri ya da çavuşları yoktur ama yine de ordu gibi hareket ederler. Çekirgeler çoğu kez Tanrı tarafından yargı olarak gönderildi. Ancak bu istilayı doğal bir olay olarak da görmek mümkündür. Öyle inanıyorum ki bu bir yargıdan çok ulusa ve halka uyarı niteliği taşır. Yoel ilk kez yazan peygamberdi ve İlyas'ın döneminde peygamberlik etti. İlginç olan nokta ise İlyas'ın Kuzey Krallığını uyardığı sırada Yoel'in dramatik bir şekilde yaklaşan yargıyla ilgili olarak Güney Krallığını uyarmasıdır. Yerel olandan gelecektekine geçmek tüm peygamberlerin yöntemidir bu arada. Rabbin gününde gelecek olan yargıya geçecektir. Rabbin günü kutsal yazıların en önemli terimlerinden biri olduğu halde herhalde en çok yanlış anlaşılan terimlerden de birisidir. Yoel bunu ilk kullanandır ve Rabbin gününün ne olduğunu açıklar. Ondan sonra tüm peygamberler o gün ile ilgili konuştular ve nereye gönderme yaptıkları da anlaşılmıştır. Şimdilik bu bölümün biraz ilerisine gitmiş oluyorum ancak Yoel'in bir yerel istilasından büyük sıkıntı dönemiyle başlayan Rabbin gününe geçeceğini de söylemek isterim. Büyük sıkıntı dönemi nasıl başlayacaktır? Vahide geçen dört atlıyla başlayacak olduğunu biliyoruz. İlk olarak sahte bir barış, ardından savaş olacak. Bunu açlık ve soluk renkli ölüm atı izleyecektir. Ben çekirgelerin dört koluyla vahiy kitabının dört atlısı arasında da bir paralellik kuruyorum. Büyük sıkıntı döneminin çekirge saldırısından çok daha kötü olduğunu görüyoruz. Üstelik de bir ülkede değil tüm dünyada egemenlik sürecektir. Rab İsa Mesih krallığını kurmak için yeryüzüne döneceği sırada dünya tümüyle mahvolmuş durumda olacaktır. Yoel 1. bölüm 5. ayette: Ey sarhoşlar, ayılın ve ağlayın. Ey şarap düşkünleri, tatlı şarap için ağıt yakın. Çünkü şarabınızı ağzınızdan kaptılar der. Çekirgeler ilk önce üzümlere saldırdılar. Bağları kuruttuklarından sarhoşlar için şarap da olmayacaktı. İçecek şarap kalmadığından o günlerde alkolik olanlar istemeden de olsa tedaviye alınmış oldular. Bu durum İsrail ulusunun çöküşünün başlangıcında en büyük rolü oynayan günahın sarhoşluk olduğunu gösterir. Yollarımızda ortaya çıkan kazaların çoğunun insanların içki içme özgürlüğünü ve hakkını kullanmasından kaynaklandığını biliyoruz. Sarhoş sürücüler yüzünden birçok aile tatile ya da işe giderken yok olup gitmektedir. Bu tür olumsuzlukları eleştirmek bir vaiz olarak bizim işimiz değil denilebilir. Ama ben Tanrı'nın sözünü inceliyorum ve orada eğer sarhoşluğa değiniliyorsa ben de sarhoşluğa değinmek zorundayım. Tanrı sözü sarhoş krallardan söz ediyorsa ben de insanlarımızın arasında bulunan sarhoşlardan söz ederim. Büyük kentlerde, büyük ve ünlü otellerde sayısız kokteyl verildiği biliniyor. Böyle yerlerden çıkan kararların aklı başında kişilerin kararlarına benzememesine şaşmamak gerek. Ey sarhoşlar ayılın ve ağlayın, ey şarap düşkünleri ağıt yakın diyor. Başlangıçta sarhoşluk İsrail ulusunun temellerini yıkmaya başladı. Yoel'in sözüne ettiği tek gün budur. İleride ulusu yıkacak olan Tanrı'dan uzaklaştıran büyük günahtan yani putperestlikten söz etmez. O sıralarda insanlar hala Tanrı'ya tapınıyorlardı. Yoel 1. bölüm 6. ayette: Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı ülkeme. Aslan dişine benzer, dişi aslanın kesici dişlerine benzer dişleri var diyor. Bazı çevirilerde güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusundan bahsedilir. Burada çekirgeler saldırıya geçmiş güçlü ve yıkıcı bir orduya benzetilir. Büyük, küçük, ısırgan böcekler yani çekirgeler bir ağacı bile yerle bir edebilir. Bir buğday tarlasından geçip geriye yalnızca çıplak araziyi bırakabilirler. Kralları ya da önderleri olmaksızın dört koldan saldırmışlardı. Çoğu olayda Tanrı'nın yargısını yerine getirmek için geldiler ancak burada yalnızca Tanrı'dan bir uyarı söz konusuydu. Yoel daha sonra ileride görülecek olan ve çekirge istilasına benzetilebilecek Rabbin gününden söz edecektir. Gelecekte vahiy kitabının dört atlısı da ortaya çıkacaktır. Yoel 1. bölüm 7. ayette: Asmalarımı harap ettiler, incir ağaçlarımı mahvettiler, kabuklarını soyup yere attılar, soyulan dallar bembeyaz diyor. Çekirgeler bir incir ağacını bile öldürebilir. İncir ağacının kabuklarını soyup çıplak bırakmışlardı. Yoel halka mesaj vermektedir burada ve böyle bir durumda ne yapacaklarını da anlatır. Yapmaları gereken 10 şeyi anlatacaktır. Yoel 1. bölüm 8. ayet: Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun diyor. Burada pek sık rastlanmayan bir şey söylenir. Yas tut. Belki de savaşta ölen kocasını yitirmiş genç bir gelin gibi yas tutmaları gerekmektedir. Yoel 1. bölüm 9. ayetti: Rabbin tapınağına götürülecek tahıl ve şarap sunusu yok artık. Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar, der. Rabbin tapınağına götürülecek olan tahıl ve şarap sunusu yok artık. Başka bir deyişle sunu sunamıyorlardı. Ve ikinci olarak da bu ayette Rabbe hizmet eden kahinler yas tutuyorlar, der. Bu bölüm boyunca söylenen şey aynıdır. Sarhoşlar da kahinler de yas tutar. Tüm ekonomi bu istiladan etkilenmişti. Bu ayet ve diğerleri bizi Yoel peygamberin Yeruşalim'de olduğuna inanmaya sevk eder. Burada Rabbin tapınağında görevli kahinlere seslenmektedir. Yoel 1. bölüm 10. ayette ise: Tarlalar harap oldu, toprak acılı. Çünkü tahıl mahvoldu. Yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi, der. Tahıl, üzüm ve zeytinyağı yoktu. Sahip oldukları 3 ana ürün mahvedilmişti. Toprak bile yastaydı. Toprak ile insanların birbiriyle iç içe geçmiş olduğunu burada görüyoruz. Musa'nın yasası yalnızca bir halka değil, toprağa da verilmişti. Yoel sarhoşlara ve kahinlere konuşuyor. Şimdi de çiftçilere seslenecek. Yoel 1. bölüm 11 ve 12. ayetler: Arpa, buğday için dövünün ey ırgatlar. Ağıt yakın ey bağcılar, çünkü tarlaların ürünü yok oldu. Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu. Nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu. İnsanoğlunun sevinci yok oldu. Burada söylenen ise utanındır. Ve yine ağıt yakın denir bağcılara. Bağcılar bağ sahipleridir. Elma ağacı aslında o yörede bol bulunan portakal ağacıdır.